Ayrım 15.
Sayfa 179. Bir öfkeden bağırma vardır. Karşınızdakinin anlayışsızlığına, bönlüğüne sinirlenir. Ya kara ağınlı yani kötü niyetli olduğunu sezer bağırırsınız, o başka. Ben durup dururken sözlerine bir önem vereceklerini sanarak seslerini yükseltenleri, böbürlenerek konuşanları söylemek istiyorum. Bakıyorum da genç yaşlı bugün yazı yazanların çoğu öyle yapıyor. Kendilerini dinletecek birçok kişi de buluyorlar. Okuyup da beğenenlere ne var sanki bu yazılarda, neresi çekiyor sizi diye sorarsanız, söylemiş hani güzel yazmış diyorlar. Bir yazıda düşün yani fikir aramıyorlar, gerçek bir duygu aramıyorlar, yalnız bir parıltı arıyorlar da onun için. Bir tartışmaya da giriştiler mi, ele aldıkları konuyu aydınlatmaya değil, kandırıcı tanıtlar yani deliller bulup göstermeye değil, karşısındakini yıldırıp susturmaya bakıyorlar. Türkçe sözleri de işte bunun için istemiyorlar. Türkçe sözler daha işlenilmediği için iri lakırdılara pek elverişli olmuyor. Bir de onları kullanırken düşünmek, araştırmak gerekiyor. Düşünmek, araştırmak da sesi yükseltip bağırmaya engel oluyor. Ağızlarına ilk gelen kelecilerle karşılarındakilerini yağınlamak yani tehdit etmek dururken ne diye düşünüp yorulsunlar ki? Şimdi pek kullanılan çap sözünü beğeniyor musunuz? Dünya çapında bir hadise. Türk şairleri artık dünya çapında eserler vermeye başlamaları lazım geldiğini anlamış bulunuyorlar. Buna benzer sözlerle konuşmalarda da yazılarda da tuşmadığımız yani rastlamadığımız gün olmuyor. İlk kimin çıkardığını bilmiyorum ya, kutlanmaya değer doğrusu. Çağdaşlarına büyük bir yararlılığı dokundu. İri lakırdılara bir birim daha kattı. Yayılma gücü büyükmüş o çap sözünün. Belki dejenereyi bile bastırdı. Ne yalan söyleyeyim, karşımdaki memleket çapında, dünya çapında diye söze başladı mı ben artık dinlemiyorum. Yazıysa atıyorum elimden. Dünya çapında, memleket çapında sözlerinin ne demek olabileceğini bir düşünün. Göreceksiniz ki altlarında açık, belli bir kavram yani mefhum bulamayacaksınız. Dünya çapında bir hadise demek, bütün yeryüzünü, bütün kişi oğullarını ilgilendiren bir olay demek olsaydı, onu öyle söylerlerdi. Hayır, onda daha geniş, daha büyük bir anlam bulunduğunu sanıyorlar. Neymiş o daha büyük anlam? Sorun bakalım, anlatabilirler mi? Basma kalıp sözler işte böyle doğup böyle yerleşirler. Çabuk çabuk da kalkmazlar ortadan. Ruh okşamak deyimi, yanılmıyorsam 1920 yıllarında doğmuştu, daha atılmadı. Onu düşünüp de konuşan, ne dediğini bilen bir kimsenin bile ağzından duymadım. Ötekilerse sarılıverdiler ona. Derin derin bir nen anlattığını, sanki bir takım gizleri aydınlattığını sandılar. Bu şiir ruh okşuyor. Şu mecmua ruh okşayan resimler basıyor. Tin yani ruh dediklerinden bir özdek yani madde midir ki el sürülsün, okşansın, orasını karıştırmıyorlar. O sözde ruh var, okşamak var. İkisi de beğendikleri, sevdikleri birer kavram, bu yetiyor onlara. Ruh okşamak sözünü ilk kullanan da onu basma kalıp bir söz olarak kullanmıştır. Bir neni, belki bir aydığı, öyküyü çok beğenmiş, neden beğendiğini bir türlü söyleyememiş, uçlar yani sebepler gösterememiş, kendi kendine de açıklayamamış, sonra bulmuş kolayını. Ruh okşuyor demiş. Benim tinim yoktur da ondan mıdır nedir? O deyim beni daha ilk duyuşumda tiksindirdi. Memleket çapında, dünya çapında sözleri tiksindirmiyor. Çünkü bu basma kalıp sözde duyguculuk yok. Bu beni güldürüyor, bir böbürlenme gösteriyordu onun için. Basma kalıp sözleri gerçekten düşünmeyen, gerçekten duymayan, yine de kendilerini düşünür, duyar sanan kimseler kurar. Onlara benzeyen kimseler de benimseyip kullanmaya başlarlar. Gerçek bir düşüncenin, gerçek bir duygunun biçimi olmuş sözlerin basma kalıplaştığı pek görülmemiştir. Bir gazetenin çocuklar için koyduğu yazılar arasında şunu okudum. Mete annesinden 2 kuruş istemişti. Annesi ona sordu. Dünkü paraları ne yaptın? Onları fakir bir kadına verdim. Çok iyi yavrum. Al sana 2 kuruş daha. Fakat bu kadına niçin bu kadar yakınlık gösteriyorsun? Çünkü o şeker satıyordu anneciğim. Akşam evinize dönünce çocuğunuzla annesinin böyle bir Türkçe ile konuştuklarını duysanız tepeniz atmaz mı? Bizim karıyla oğlan Frenkçeden çevrilmiş bir oyun mu oynuyorlar yoksa demez misiniz? Biz Türkçeyi böyle konuşmayız. Çocuklarımızın da böyle konuşmasını istemeyiz. Bir sayalım bundaki Türkçe yanlışlarını. Annesi ona sordu. Buradaki ona Frenkçe'de gerekli olsa bile Türkçe'de gereksizdir. Bizim dilimizde adımsılar yani zamirler Frenkçe'de olduğu gibi bu oyuna kullanılmaz. Biz böyle yerlerde annesi sordu deriz. O da pek doğru değildir. En doğrusu annesi dünkü paraları ne yaptın diye sordu demektir. Yine de ben buna ses çıkarmayacağım. Bu biçimin dilimize girmesi iyi olur denebilir. Ya paraları sözüne ne diyelim? Kadın dün verdiğim parayı ya da dünkü parayı diyemez miydi? Çocuk onları fakir bir kadına verdim diyor. Buradaki onları ne oluyor? Ne yeri var o adımsının? Fakir bir kadın konuşma dilimize, hele çocukların konuşma diline uymayan betikçe yani kitabi bir sözdür. Biz konuşurken fukara bir kadın deriz. Yazar fukara sözünün çoğul olduğunu düşünüyor da çocuklara daha doğru bir söz mü öğretmek istiyor? İyi ya, öyleyse yoksul demeyi öğretsin. Çok iyi yavrum, sözü yanlış değildir. Buraya uymuyor. Bir Türk kadını böyle yerde iyi etmişsin yavrum der. Sonra da fakat bu kadına niçin bu kadar yakınlık gösteriyorsun demez. Kadın, çocuğun parayı verdiği kadın, bu konuşma sırasında yanlarında olmadığı için bu kadın denemez, o kadın denir. Yakınlık göstermek burada kişinin kulağını tırmalıyor. Konuşma dilimizden uzak bir söz. O kadına sen neden böyle acıyorsun, o kadını neden düşünüyorsun gibi bir söz daha yerinde olmaz mıydı? Buradaki fakat da buram buram Frenkçe kokuyor. Çünkü o şeker satıyordu anneciğim sözündeki çünkü de o adımsısı da gerekli değildir. Türk çocuğu şeker satıyor da ondan derdi. Yukarıdaki anne niçin bu kadar yakınlık gösteriyorsun diye soruyordu. Çocuk ise şeker satıyordu diyor. Bunun ikisini de birbirine uydurmak gerektir. Ya anne yakınlık gösterdin diyecek ya çocuk şeker satıyor diyecek. Frenkçeden çevrilen yazıların çoğu böyle dil yanlışlarıyla dolu. Büyükler için çevrilen betiklerde, yazılarda kişiyi sinirlendiren bu yanlışlar çocuklar için çevrilenlerde büsbütün gücümüze gidiyor. Çocuk bunları okuyarak dilini öğrenecek. Dilimizi büsbütün Frenkçe'ye uyduralım, biz de Frenkler gibi boyun adımsı kullanalım, onların bütün deyimlerini alalım diyorsak o başka. Ben böyle bir dileği yersiz buluyorum. Çocuklarımıza kendi konuştuğumuz dili, kendi dilimizin gereklerini öğretmeye çalışalım. Bunları düzeltmek pek de güç değildir. Yazarlarımız biraz özenseler yeter. Ulus, 22 Aralık 1947. Karalama. Dörüt yapıtlarında yani sanat eserlerinde ancak biçime bakılır. Konunun bir önemi yoktur derler. Bu söz ezgiciler yani bestekarlar, bedizciler yani ressamlar için kesin olarak doğrudur belki. Öykücüler yani hikayeciler, oyun yazarları için de bilmem öyle midir? Odamıza astığımız bir bedize günlerce, yıllarca, yaşayışımız boyunca usanmaksızın bakabiliyoruz. Bizi çeken konusu değildir. Salt çizgilerin, boyaların uyumla birleşmesinden doğan güzellik, biçimdir. Bir bakıp da beğendiği bedize, ben bunu gördüm diyerek bir daha bakmak istemeyen kişi, bediz dörütünü anlamıyor demektir. Ezgiler, aydıklar yani şiirler için de böyle söyleyebiliriz. Bir öyküyü üst üste 10 kez, 20 kez okuyabilir miyiz? Bir oyunu birkaç kez görebiliriz, yıllarca görebilir miyiz? Goethe'nin, Molière'in başlıca oyunlarını yılda bir yeniden okurmuş. Bütün yıl yalnız onları okumakla yetinebilir miydi? Bir de şu var. Goethe bir yazardı. Bir yazar olduğu için de Molière'den kendi dörütüne değin gizler yani sırlar öğrenmek istedi. Bir kişi de Molière'in başlıca oyunlarını yılda bir baştan aşağı okuyabilir mi? Ben biliyorum hepsini deyip de okumak istemezse onun oyundan, güzel yazıdan anlamadığını söyleyebilir miyiz? Öykü için, oyun içinde biçim kaygısının başta geldiğini yadsımıyorum, yani inkar etmiyorum. Ancak öyle sanıyorum ki öykü için, oyun için konu da önemlidir. Çünkü okuru, bütün okurları ilgilendiriyor. Romy de Gourmont, Kişi oğlu şimdiye dek yalnız bir öykü konusu uydurabilseydi, o da Dampis ile Kilo'nun konusu olsaydı, yine yüzyıllar boyunca birçok öyküler yazılır, hepsi de beğenilerek ilgiyle okunurdu gibi bir söz söylemiş. Bu sözün doğru bir yanı bulunduğunu sezmiyor değilim. Yine de aşırı olduğunu sanıyorum. Bütün öykülerin konusu, Dampis ile Kilo'nun konusu olsaydı, beşini onunla okumakla bıkar, ötekileri okuyamazdık. Öykülerde biçim gibi konunun da bir önemi olmasaydı, öykücüler karşısındaki durumumuzun hep bir olması gerekirdi. Güzel biçimler yaratabilmişler mi, yalnız ona bakar, sonrasına karışmazdık. Öyle olmuyor, kimimiz Balzac'ı, kimimizse Stendhal'ı, kimimiz Tolstoy'u, kimimizse Dostoyevski'yi beğeniyoruz. Yalnız biçimdeki ustalıkları için değil, onları yarattıkları kişiler için seviyoruz. Bir Balzac Acun'u, bir Stendhal Acun'u, bir Dostoyevski Acun'u, bir Tolstoy Acun'u var. Biz onlardan birini yeğliyoruz da onun için o öykücülerden birini ötekilerden üstün tutuyoruz. Gustav Flaubert artık küşüme yani şüpheye yer kalmamıştır, büyük bir yazardır. Bir öykü kurmasını, türlü bölümlerini uyumla düzenlemesini bilir. Yine de onu bir Balzac'la bir Stendhal'la bir tutamayız. Onlar gibi usta değil midir? Belki onlardan daha ustadır. Onların yaratabildiklerinden daha güzel biçimler yaratır. Ancak Flaubert Acun'u, Balzac Acun'u gibi, Stendhal Acun'u gibi bizim içimizde derin yankılar uyandıramaz. Küçücük, sınırlı bir Acun'dur. Madame Bovary'nin bütün o alık bön kişileri bizi çabucak usandırıverir. İçimize bir sıkıntı çökertir. Öyküde konunun bir önemi yoksa, bütün o serüven öykülerini, uğurluk, öldürme öykülerini, yasavul yani polis öykülerini neden küçük görüyoruz? Arsène Lupin'i Maurice Leblanc değil de örneğin Michael Proust yazsaydı, Sherlock Holmes'u Conan Doyle değil de Joseph Conrad yazsaydı. Arsène Lupin ile Sherlock Holmes kişi oğlunun övüneceği yazın yapıtlarından mı olurdu? Yasavul öyküleri arasında da güzelleri var. İşte Edgar Allan Poe'nunkiler. Biz o öyküleri, en güzellerini Conrad'ın, Proust'un betikleriyle bir sıraya koyabilir miyiz? Yukarıda Arsène Lupin'i Michael Proust, Sherlock Holmes'u Joseph Conrad yazsaydı dedim. Böyle bir söz güzel yazıdan anlayanları ürpertivermez mi? Onlara o yazarlar öyle öykülerle uğraşamaz, kendilerini öyle aşağılaştırmaz dedirtmez mi? Demek ki konuda da bir yükseklik, bir aşağılık ayrımı yani farkı vardır. Dürüt yapıtlarında en önce biçime önem verilmesi gerektiğini söyleyelim, o doğrudur. Ancak bana öyle geliyor ki konunun bir önemi olmadığını söylemek doğru değildir. Belki de öykülerde biçimle konu birbirinden büsbütün ayrı nenler değildir. Bir konu ne denli yüksek olursa olsun güzel bir biçime bürünmemişse okuru ilgilendiremez. Buna karşılık aşağı bir konuda ne denli ustaca işlenmiş olursa olsun yine ortaya güzel bir yapıt çıkaramaz. Konunun bir önemi olmadığını söylemek bir takım yazıncıların pek işine geliyor. O sözü kendilerini yormadan, kişi oğlunu gerçekten ilgilendirmeye değer bir konu aramadan yazı yazabilmek için bir boşu izin diye karşılıyorlar. Hep coşturucu sözler dinleyip coşturucu yazılar okumak istiyorlar. Düşünden yani fikirden çok duyguya önem veriyorlar. Düşünmek yorar kişiyi, sonra işimize de gelmeyebilir. Kendimizi duygularımıza bırakmaksa kolaydır. Duygularımız daima çıkarlarımıza da uygundur. Onlarla övünmek, onları ileri sürüp bağırmak, alkışlanmak dururken ne diye düşünelim. Duygunun büyük işler görebileceğini sanmıyorum. Kişi oğlu yüzyıllar boyunca göğsünü gererek gösterebileceği işleri duygusuyla değil, düşüncesiyle, aklıyla yapmıştır. Baudelaire'i birçok uçlardan yani sebeplerle sevmem. Şu esrikleşin de ne ile esrikleşirseniz esrikleşin yazısından dolayı da hıncım vardır ona. Kişi oğlu salt coşmayı, esrikleşmeyi değil, doğruyla coşmayı, duygularıyla sezdiği değil, usuyla, kuru düşüncesiyle bulduğu doğruları savunup onları yaymayı istemelidir. Duygularını coşturacak sözleri yazınları neden bu denli beğenip böyle arıyorlar? Belki de gerçekten duyguları olmadığı içindir. Duygusu, duyguları gerçekten güçlü olan kişi yetinir onlarla. Bir de onların dışarıdan coşturulmasını istemez. Baki Efendi büyük ozandır. Ancak şunu da biliyorum ki esrikleşmeyi, mest-i layakil olmayı dileyenler hep içlerindeki acıyı uyutmak için dilemezler. Nice duygularımız, acılarımız vardır ki bizi usumuz başımızdayken öyle pek yoklamazlar. Ancak biz esrikleştirdikten sonra uyanırlar, içimizde büyüklük düşleri yaratarak bizi avundururlar. Ulus, 19 Ocak 1948. Başlıca kaygım. Kocamışım ben artık, tartışmaya gelemiyorum, yoruluyorum çabucak. Sezdirmeyeyim kızdığımı diyorum, olmuyor. Sözü değiştirmeye çabalayışımdan anlıyorlar. Oysa ki bayılırdım eskiden. Kısa kesmek, kaçınmak şöyle dursun, kendim arar, kendim başlardım. Çekişmeye bir giriştim ve içim açılırdı. Sayrı bile olsam ağrılarımı, sızılarımı unutur, diriliverirdim. Karşımdakileri kandırdığım pek olmazdı doğrusu. Özenmezdim de kandırmaya. İnandıklarımı söylemek, başkalarının nelere niçin inandıklarını öğrenmek, düşüncelerimi açıklayacak biçimleri aramak neme yetmiyor. Bir de şunu bunu tuttukları yoldan çevirip de benden yana çekmeye mi kalkışayım? Bırakın kişileri, uslarının aldığına inansınlar. Bildikleri, beğendikleri gibi düşünsünler. Sizin dedikleriniz, tutalım ki onların dediğinden üstündür. Onlara kendiliklerinden bulamadıkları, kendiliklerinden eremedikleri bir doğruyu belleteceksiniz de ne olacak? Güce dayanarak benimseteceğiniz bir doğrudan ne iyilik umulur ki? Türlü türlü, çeşit çeşit olmalarındandır düşünlerin, inanların erdemi yani fazileti, birbirlerine en aykırı, birbirleriyle en uzlaşmaz sandıklarınız bir gün bakarsınız, öyle bir uyumla birleşiverirler ki siz de doğrunun, yeryüzünde bütün işleri düzenleyecek, yönetecek yüce doğrunun ta kendisiyle karşılaşmış olursunuz. O da yıkılır, o da dağılır. Kişi oğlu dediğimiz yılmaz, yorulmak bilmez şu tapılası varlık, yine yeni savlar, yeni yeni karşı savlar çıkarıp onlardan birleşimler kurmaya çalışır. Bir örnek olmalarını, bir örnek düşünmelerini dilemeyin kişi oğullarının. Hep bir örnek düşünmenin sonu düşünmemektir. Bireylerinin, fertlerinin hep bir örnek düşünmelerini dileyen, böylece sarsılmaz bir güce ereceklerini sanan toplumların ne duruma düştüklerini gördük. Bilgelerin, bilgelik severlerin yani filozofların kurdukları birbirlerine karşı çığırların hepsini de bağrına basmış olan özgürlük toprağı Atina, Mısır'dan kat kat üstün değil mi? Bir tartışmadan yeni kurtulmuştum. Sıkmışlar, sıkıştırmışlardı beni. Ben bir başımaydım, onlar çokluktu. Yalnız kalkmaktan korkmam, neden korkayım? Benim bir dediğime karşı onların da bir dedikleri var. Azlık çokluk sözü olur mu böyle işlerde? Tartışmamızın ne üzerine olduğunu sormazsınız. Dilden başka ne üzerine olacak? Düşündüklerimi söyledim, bildiklerimi söyledim, yaydım, serdim. En sevmediğim duruma düştüm, bilgiçlik tasladım. Elimden geldiğince savundum kendimi. Onlar ancak kendi dediklerinin, ben de ancak kendi dediklerimin doğru olduğuna küşümsüzce inanarak ayrıldık birbirimizden. Yolda Keziban geldi yanıma. Size soracaklarım var dedi. Dil üzerine mi soracaksın Keziban dedim. Dil üzerine deseydi parlayıverecektim, kovacaktım. Dil sorunundan bezmiştim. Biraz da başka nenlerden, örneğin bu yıl kışın bir türlü gelmemesinden, daha ocakta ilk yazı etmemizden, daha ne bileyim günlerin uzamasından konuşmak istiyordum. Keziban, hayır dil üzerine değil dedi. Size başka, ben yine parladım. Neden dil üzerine değil Keziban dedim. Benden ne soracaksın başka? Benim bugünlerde dilden başka bir düşündüğüm mü var? Senin gönlün olsun diye ben başlıca kaygımı unutacağım da ne yapsam beni sarmayan başka konular üzerinde mi düşüneceğim? Konuşacaksan dil üzerine konuş. Yoksa çek git buradan. Şaşırıverdi Keziban. Gitsin mi kalsın mı bilemiyordu. Ben sizin dil üzerine konuşmaktan, tartışmaktan bıktığınızı sanıyordum. Öyle düşünüyordunuz şimdi kendi kendinize. Demin çekiştiğiniz kimselerin yanından ayrılmış olmayı bir kurtuluş diye karşılamıştınız. Onun için ben de başka konulardan açayım demiştim. Duymuşsun kendi kendime söylediklerimi Keziban. Öyle söylüyor, düşünüyordum. Yanlışmış, yalanmış söylediklerim. Sen benim kendi kendime yalan söylememe de mi karışacaksın? Acıdım kızcağızın durumuna, elinden tuttum. Gel Keziban dedim, gel kuzum. Sen sormayı bırak, beni dinle. İçimi dökmek istiyorum. Ses çıkarmadan dinle benim diyeceklerimi. Öfkelendim, kızdım hepsine. Düşündüklerinin yanlış olmasına kızmadım. Düşünmemelerine, düşünmeden konuşmalarına kızdım. Ne diyorlar? Biri ben artık okumuyorum senin yazdıklarını diyor. Kendi okumadığı için başkalarının da okumayacaklarını, kendi gibi sinirleneceklerini sanıyor. Demek ki onun sanısına, kanısına göre hep bir örnektir okurlar. Hepsi de kendi gibidir. Bu düşünmek midir Keziban? Yoksa kendini beğenmek, böbürlenmek midir? Diyelim ki doğrudur söylediği. Benim yazılarımı o okumadığı gibi başkaları da okumuyor. Ne olacak? Ben yazılarım okunsun diye doğru bildiğim yolu bırakacak mıyım? Benim dilimi dil üzerine düşündüklerimi beğenmedikleri gibi başka konular üzerine düşündüklerimi de beğenmeyebilirler. Kendimi onlara beğendirmek için bütün düşüncelerimi, inançlarımı bırakayım da hep onların beğendikleri, sevdikleri düşüncelere mi saplanayım? Bütün yazarlar gibi ben de yazdıklarımın okunmasını, okurlarımın günden güne çoğalmasını isterim. Yalnız beni okunsunlar diye. Okurlarım günden güne çoğalsın diye yolumu değiştiremem. Beni beğenenler, benim dediklerimi öğrenmek isteyenler, bana katlananlar okusun yazdıklarımı. Ötekileri ben kendime gerçekten okur sayamam. Onlar yazılarda ancak kendilerini, kendi düşüncelerini, kendi duygularını görmek dileğinde olan kişilerdir. Onlarınkine okumak denmez, bir gözgüye bakmaktır. Kendilerini görecekler o gözgüde. Benden uzak olsun okurun öylesi. Biri vardı. En çok ona kızdım. Yazı yazar, konuşur. Yazarken de, konuşurken de yabancı olsun, Türkçe olsun bir takım tilcikleri. Tilcik ne demek? Şimdiye dek kelime yerine keleci diyordum. Pek de beğenmiyordum. Çünkü keleci kelime değil, söz demektir. Bundan böyle tilcik, belki de tilce diyeceğim. Til, dil, lügat demektir. Tilcik, tilce de küçük til demek olur. Bırak da dinle beni. Ha, o kişi bir takım tilcikleri yazıda olsun, konuşmada olsun, yerli yersiz, doğru yanlış kullanır durur. Dil üzerine düşünmemiştir. Yalnız dil devrimi üzerine değil, kullandığı tilciklerin anlamları üzerine düşünüp kendini yormamıştır. Sonra da kalkıp benim işime karışıyor. Böbürlenerek yol gösteriyor.